أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu örnek edinmek, onu örnek almak ama yakınlarıyla beraber örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Yeni Bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi sizlerle paylaşıyorduk. Şu ana kadar 5 bölümü paylaştık. 6. bölümden itibaren devam ediyoruz. Ancak 5. bölümün sonunda olayın akışı içerisinde Müslümanların Mekke muhacirlerinin daha doğrusuyla Habeş ülkesinde ortaya koydukları o güzel hareketlerden dolayı Habeş halkının bir kısmının İslam'a girdiğini bunlara örnek olsun diye bir koyunla bir kozunun bir komşunun bahçesine yani muhacir Müslümanların koyun ve kuzusunun Habeş Hristiyan'ın bahçesine girmesi sahnesinde yaşanan bir hadiseyi sizlerle paylaşırken o İslam'a ve Müslümanlara karşı olan komşunun Müslümanların o asil duruşlarıyla nasıl İslam'a girdiğini görüyor ve onunla ilgili o geçiş sürecindeki konuşmasını paylaşmıştık ve süremiz dolmuştu. Şimdi önceki bölümü dinleyemeyen kardeşlerimiz için şu anda çünkü kullanacağım ifadeler önceki bölüme bağlantılı olduğundan o hanımın kullandığı son paragrafı kullanayım. Şöyle kısa bir ana fikir geçeyim önce. Bir evde oturmuşlar İslam üzerine, Kur'an üzerine, sünnet üzerine, Mekke üzerine, Resulullah Aleyhisselam üzerine sohbet ediyorlar hanımlar. Bunların içerisinde Ummu Habibe Remle hanım da var. Sohbet bittikten sonra tam çıkma esnasında komşunun bahçesine Müslüman muhacirin bir koyunla bir kuzusunun girdiğini, bir diğer Müslümanın bunu hemen görerek hemen çıkardığını, bir zarar ziyan vermediği halde o Hristiyan komşuyu çağırıp koyunla kuzuyu hakkını helal ettirmek için ona verdiklerini görmüş. Ve o hırçın, saldırgan komşunun bir an durakladığını ve bazı sorulardan sonra hani okkalı diyebileceğimiz o önemli ifadeleri kullandığını söylemiş idik. Ve şimdi o ifadeleri şöyle kısaca bir tekrarlayayım. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bakınız, Müslüman nerede olursa olsun, nasıl zor problemlerle karşı karşıya kalırsa kalsın, inancının gereği bir yaşayış ortaya koyduğu zaman bakınız ne güzelliklere vesile oluyor. Hristiyan komşu ne diyor? Doğru söylemek gerekirse şaşırttınız beni. Yıllardır komşuyuz sizinle. Bunca yıl yapmadığım kötülük, söylemediğim kötü söz kalmadı. Buna rağmen bunca kötülüğüme değil, bir tek sözüme bile karşı çıkıp tartışmaya girmediniz. Mekke müşriklerinin sizin hakkınızda bizi yanlış bir şekilde doldurup tahrik ettiklerini şimdiye kadar anlayamadım. Bu yüzden sizi hep düşman bildim ve düşmanca tavır takındım. Ama şu koyun kuzu meselesi beni çok etkiledi. Sonra da şu şirin kızın Allah size de hidayet versin inşallah diye dua etmesi içimi alt üst etti. Ben size siz Müslümansınız diye karşı çıkıp küçük görerek sürekli hakaret ettim. Ama siz benim Hristiyanlığım hakkında bir tek kötü söz bile söylemediniz. Koyunla kuzuyu verme sahnesinde bile ben hakaret ettikçe siz sürekli hak üzerinde durdunuz. Şimdi durum değişti. Koyunu da sahibine iade ediyorum. Hakkımı helal etmeye gelince bir tek şartım var. Onu yaparsanız hakkımı helal edeceğim. Şimdi kadıncağız bunu söylüyor. Müslümanlar bir tarafta ve bunların başında o an için orada Ummu Habibe Remle Hanım var. O da bir merakla, endişeyle nedir peki o şartın diye soruyor. Ve bakınız kadının ifadesi nasıl. Size böyle melekler gibi hareket ettiren, size böyle melekler gibi hareket ettiren, sizi böyle güzel bir hale getiren o güzel dininizi bana da anlatacaksınız. Evet, Müslümanlar orada bunlar bizi yanlış anlar diye ya da böyle hakkımızda kötü şeyler söyler diye, görsünler diye, desinler diye ve ahlaklı, edepli, ciddi durmamışlardı. Diye değil, Müslüman zaten ahlaklı insandır. Müslüman zaten edepli insandır. Müslüman zaten örnek insandır. Demek bu kadın ne zamandır bunları bu şekilde gözlemledi? En son sahnede de efendim hani hedefi onları denemek değil. Sonuçta bahçesine koyunla kuzu girmiş. Üstelik Müslümanın koyunu kuzusu girmiş. Kendini savunma adına sataştı onlara. Onlara geçen hafta görmüştük sataşmalarını. Ve Müslümanlar sürekli, çünkü haksızdılar Müslümanlar, yani kendi koyunları kuzuları komşunun bahçesine girmişti. Bir zararı ziyanı yoktu ama öyle bir şey olmuştu. Ve neticede bu kadıncağız, o ana kadar saldırgan kadın, bu asil hareketi, bu adaleti, bu güzelliği görünce efendim yani siz şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz demedi. Sizi böyle yapan dininiz dedi. Sizi böyle yapan şey yani Kur'an yani vahiy. O öyle söyleyince oradaki hanımlar Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar. Arkasından kadıncağız biraz daha netleştiriyor ifadelerini. Anlatın bana diyor. Anlatın bana. Sizin nasıl bir dininiz var böyle? Efendim gördünüz mü? Siz ne kadar iyisiniz demiyor. Bizim derdimiz kendimizi öne çıkarmak. Biz çok iyiyiz. Hayır. Bizim dinimiz iyi. Biz çok güzeliz. Hayır, bizim dinimiz güzel. Dinimizde ne kadar takva sahibi olursak o kadar iyi, o kadar güzel olacağız. O yüzden ifade çok vurgulu. Anlatın bana, sizin nasıl bir dininiz var böyle? İslam dediğiniz şeyi anlatın bana. Vahiy dediğiniz şeyi anlatın bana. Ayet diyorsunuz, sure diyorsunuz, Kur'an diyorsunuz. Nedir bunlar? Anlatın bana. Anlatın. O her böyle anlatın dedikçe oradaki hanımlar Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar. Ayrıca onun adını andıkça yana yakıla dua ettiğiniz, adına salavat dediğiniz o şeyi, ona layık olan o şeyi, yani Allah'ın Resulü dediğiniz o zatı, o güzel insanı anlatın bana. Sizin gibi olmak istiyorum artık ben. Müslüman olmak istiyorum artık. Allahu Ekber. Evet, Müslüman Kur'an'dan bahsederken, sureden bahsederken, ayeti kerimeden bahsederken, İslam'dan bahsederken, hadisi şeriften bahsederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsederken, efendim, öyle iyi, güzel, hoş, muttaki görünmez. İyi, güzel, hoş, muttaki olur zaten. Karşı tarafa tesir etmek gibi bir derdi yoktur onun. O Allah'ın kitabındaki tesiri kendi yürek, yüreğinde ister, amellerinde ister, buna gayret gösterir. Rabbim dilerse tebliğ olarak da bunları karşıya yansıtır. Ancak kadın ısrarla, yani bunların İslam dediği şey ile, vahiy ile, ayet ile, sure ile, yani Kur'an ile şekillendiklerini öğreniyor. Ve arkasından da Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bahsedildikçe nasıl hasret ve muhabbetle yüzlerini Mekke'ye doğru çevirip nasıl salavat getirdiklerini defalarca görmüştü. Ancak bunlara düşman gözüyle baktığı için, kaçaklar, hainler, eşkıyalar gözüyle baktığı için o ana kadar o yürekleri işleten o bakışı anlayamamıştı. Ama şimdi bunu aradan kaldırınca görmesi gerektiği şeyi gördü ve arkasından da tekrar ilave etti. Bu kadar körlük yeter, görmek istiyorum artık. Bu kadar sağırlık yeter, duymak istiyorum artık. Allahu Ekber. Efendim, bu güzel temenniye tekbir getirilmez mi? Bu kadar körlük yeter, görmek istiyorum artık. Bu kadar sağırlık yeter, duymak istiyorum artık. Onun şahsında Rabbimizden biz de her şeyin hakkını, hakikatini görmek, duymak durumundayız. Ne koyun kalmıştı, ne kuzu artık. Yıllardır yapmadığını bırakmayan, her türlü kötü sözü, hakareti yapan Habeşli komşu kadın Müslüman olmak istiyordu şimdi. Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu anha büyük bir coşkuyla kelimeyi önce anlatıyor ne anlama geldiğini. Buna inanarak diyor, bunu söylediğin zaman Müslüman olursun diyor. İyi düşün ona göre. Kadıncağız büyük bir aşkla onun öğrettiği şekilde kelime-i şehadeti getirince komşu kadın da hemen arkasından aynı şeyleri söylüyor, ikrar ediyor ve İslam ile şerefleniyor. Arkasından yüzüne yansıyan nur ve o muhabbet ile ekliyor. Müslüman oldum çok şükür. Sonra da Habibe Gül'e dönerek, küçük kız Habibe'ye dönerek tebessümle beraber içtenlikle takılıyor. Allah ve Resulüne iman ederek Müslüman oldum. Hidayete erdim artık, değil mi güzel kız? Evet güzel teyze. Şimdi geçen haftayı dinleyemeyenler bu da neyin nesi diyecekler. Ummu Habibe Remle annemizin kızıdır bu. Küçük kızıdır. Zaten bir kızı vardı. Ve o komşu kadından güzel bir edeplice bir diyaloğu vardı. Ve ona böyle bir şeyler söylemişti. Kadın öfkeyle bakıyordu o an için ama şimdi Allah ve Resulüne iman ederek Müslüman oldum. Hidayete erdim artık, değil mi güzel kız? Evet güzel teyze diye cevap veriyor. Hazreti Ümmü Habibe Remle radıyallahu anh'a yine devreye giriyor burada. Ve aynı zamanda bir güzelliği, özelliği, İslam'ın öne çıkaran bir yönünü de burada görmüş oluyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin kardeşim. Kardeşim, biz bir çırpıda söyleyip geçtiğimiz kavram kardeşim. Komşu kadın şaşkın, kardeşim mi dediniz? Evet, Müslüman olduğunuz için sizinle kardeş olduk artık. Allah mübarek etsin kardeşim. Çok teşekkür ederim kardeşim deyip kadının gözleri dolar. Arkasından Ummu Habibe Remle annemiz, bir şeyi daha teklif etsem kınar mısınız beni kardeşim? Kınama işi bitti artık kardeşim. Adınızı bile bilmiyoruz daha. Ne yapacaksınız ki adımı diye kadın söylüyor. Resulullah Aleyhisselam, bir kişi İslam'a girdiğinde adı uygun değilse onun adını değiştiriverirdi. Benim adımı da değiştirin öyleyse. Şu şirin kızın adı nedir? Küçük kızı gösteriyor. Habibedir. Biz ona Habibe Gül deriz. Neden sordunuz ki? Ben de bu güzel kızın adını almak istiyorum. Tabii güzel kız müsaade ederse. Habibe Gül kuzuyu sıkıca kucaklıyor, seviyor. sonra bülbüller gibi şakıyor. Ederim tabii, hatta çok da sevinirim. Öyleyse bana bundan sonra Habibe deyiniz. Habeşli Habibe deyiniz bana. Olur mu kardeşlerim? Oldu bile Habeşli Habibe kardeş. Aramıza hoş geldin. Allah bana da hidayet nasip etti işte. Allah'a şükrederken sizlere de çok ama çok teşekkür ederim. Küçük de olsa kız, aile eğitimi aldığından eksik kalan bir şeyi edebince tahsis ediyor, ekleme yapıyor. Ben de bir şey ekleyebilir miyim Habibe teyze? Ekle bakalım Habibe Gül. Allah'a şükrettiniz. Bize teşekkür ettiniz. Ama bir şey eksik kaldı. Onu da yapar mısınız acaba? Neymiş o diye soruyor kadın merakla. Ben cümleyi tam kullanayım isterseniz. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun demeliydiniz. Büyük bir aşkla söylerim diyor. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Oldu mu güzel kız? İşte şimdi oldu güzel teyze. Evet. Müslüman, İslam esaslarıyla şekillenirse olmayacak bir şey yok. İşte burada da oluyor. Yani yıllardır her türlü kötülüğü yapan, ağır sözler söyleyen, sataşan Habeşli komşu kadın nihayet İslam ile şereflenerek artık Habeşli Habibe oldu. Radiyallahu anh. Efendim bu sadece küçük bir örnek. Buna benzer ne örnekler yaşanmıştı Habeş ülkesinde. Güzel örnek olan, güzel dinin güzel mensupları vasıtasıyla çok kişi hidayete erer, ermiştir, erecektir. Sık sık ifade ettiğim gibi benim şu anda sizlerle paylaştığım Müslümanların Habeş hayatı değil, İslam'ın Habeşistan'da yayılması değil, şu anda sizlerle paylaştığım Resulullah Aleyhisselam'ın hısımları kısmının Ummu Habibe Remle annemiz boyutu, henüz daha anne olmadı, anneliğe yavaş yavaş doğru gidiyoruz. O yüzden orada yaşanan bütün olaylara değil, o olaylar içerisinde bulunan, yaşayan ve sonra bize rivayet eden Ummu Habibe Remle annemiz ile ilgili bölümleri paylaşmaya çalışıyorum. Elbette her zaman ifade ettiğimiz gibi dilimizin döndüğü kadar. Yine aynı tekrarı yapmak zorundayım. Müslüman sıkıntılı zamanlarında sabredecek, rahat zamanlarında şükredecek, sıkıntılı zamanlarında isyan etmeyecek, rahat zamanında gevşemeyecek. Biz bu yanlışı yapıyoruz. Rahata kavuşunca çabuk gevşiyoruz. Şimdi Habeş muhacirleri Mekke'de sıkıntı çekiyorlardı. Habeş ülkesine gittiler, biraz rahata kavuştular. Ancak gevşemediler, bunu sık sık söyledik. Geceli gündüzlü çalışıyorlardı. Bir yandan kendilerini yetiştiriyorlar, diğer yandan da çevrelerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Her şeyden önce çok güzel örnek oluyorlardı. Buna sık sık vurgu yapmak istiyorum. Yani iyi güzel örnek görülmek değil, iyi güzel örnek olmak. Ummu Habibe Remle Hanım da diğerleri gibi hiç boş durmadı aynı şekilde. Boş durmayı sevmezdi zaten. Kaldı ki İslam'da boş durmak yoktu. Hazreti Esma radıyallahu anha ve diğer bazı hanımlarla beraber bütün çalışmalarda aktif olarak bulundu. Yerine göre yapılan organize içerisinde üzerine düşen vazifeyi yaptı. Yerine göre organize yaparak bir işin yürümesine ön ayak oldu. Öyle ki Habeş diyarında örnek Müslüman hanımlar grubunu oluşturmuştu desek yanlış bir söz söylemiş olmayız herhalde. Habeş diyarında örnek Müslümanlar hanımlar grubu ve gece gündüz çalışan Habeş muhacirleri. Hem kendi aralarında eksikliklerini tamamlıyor, hem de Habeş hanımlarını İslam Gülistan'ına davet ediyorlardı. Ama sık sık ifade ettiğimiz gibi bu davet sadece sözle yapılan bir davet değildi. Anlatma değildi sadece. Anlatma vardı ama daha ziyade fiili bir davetti bu. Yani yaşayarak, güzel örnek olarak. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, bütün komşularıyla çok iyi bir ilişki ve iletişim içerisindeydiler. Karşılıklı ziyaretler sürüp gidiyor. Karşılıklı ikramları bir başka muhabbete vesile oluyor. Habeşistan'da yepyeni hayat, yani hicret ettikten bu yana başlamış ve bu yepyeni hayatta her geçen gün farklı zenginliklerle sürüp gidiyor. Yine sık sık ifade ediyoruz, çokça ifade etmemiz, tekrarlamamız gerekiyor. Habeş muhacirleri her şeylerine Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alan ve her şeylerine onu yansıtan örnek insanlar oldular orada. İslam Habeşistan'da yayılmaya başlamıştı artık. Çünkü sahabe-i kiram Habeşistan'daydı. Peygamber okulunun başarılı öğrencileri Habeş diyarındaydılar. Habeş ülkesine gittiklerinde bir süre daha önce ifade edildiği ve edileceği gibi kralın misafirhanesinde kaldılar. Müslümanlar olarak hep beraber oturmak için kraldan uygun bir yer istemişler ve bu faaliyeti yürütmüşler idi. Bunu görmüştük. Yani küçük bir Müslüman mahallesi oluşturulmuştu diye birkaç kez tekrarlamıştık. Öyle görünüyor ki son tekrarları yapıyoruz. Çünkü daha yeni bir konulara geçiş yapacağız biraz sonra inşallah. Evet, yine de bilinmesinde fayda var. Çokça tekrarında fayda var nefsim için, sizler için. Rahata kavuşup gevşemediler orada. Biz buraya geçici geldik. Nasıl olsa kısa zamanda döneceğiz, memleketimize geri döneceğiz diye boş boş oturmadılar. Kalıcı gibi gayret gösterdiler. Sürekli burada kalacaklarmış gibi planlar yapmaya çalıştılar, başladılar, devam ettiler. Halen devam ediyorlardı. Biliyoruz efendim, gurbete genellikle kalıcı olmak için gidilmiyor, malum. Ama genellikle de kalınıyor, değil mi efendim? Bunun için onlar da hiç zaman kaybetmeden bu sorumluluk bilinciyle, bu mesuliyet şuuruyla çalışmalarını yürütüyorlardı. Hristiyan bir ülkede Müslüman kalma ve İslam'ı yaşayıp örnek olma, tebliğ etme gayreti içinde sürekli yeni planlarla bu işi yürütmeye çalışıyorlardı. Yine kısmen geçti. Ben bunları aslında hep böyle hatırlatmak istiyorum. Müslümanlar Habeşistan'a gittiler. Orada da işte İslam'ı yaşamaya gayret gösterdiler. Bu cümle doğru olmakla birlikte ben istiyorum ki sadece böyle ezbere birkaç cümle kullanmak değil, yani onların içinde olayım. Ben de Habeşistan muhaciri olayım. Habeşistan'a gittim. Nerede kalacağım orada? Ben orada nerede kalacağım? İşte o yüzden başlangıçta tek tek ifade ettik, sık sık tekrarladık ve tekrarlayacağımızı vurguluyoruz. Onlara temin edilen yerlerde bazı muhacirlerin evleri kısmen de olsa müstakildi. Fakat büyük bir çoğu Hristiyanlarla aynı evleri paylaşıyorlardı. Yani sadece aynı ülkeyi değil, aynı şehri değil, aynı mahalleyi değil, aynı evleri de değil, aynı odaları bile paylaşmak zorunda kalanlar vardı. Kolay bir şey değil mi yani? Ve idare sizi kabullense de halk bütünüyle kabullenmiyor. Yani onlarla beraber yaşamak ve yani adeta kendi ülkende sorun yaşamışsın, onların ülkesine kaçmışsın, onların gözünde öyle karışıklık çıkarmışsın, kendi ülkende barınamamışsın, başka bir ülkeye kaçmış gitmişsin ve onlar bu gözle baktılar ve Müslümanlara ister istemez başlangıçta şartlı bakıldığı için onun altından öyle kolay kolay çıkılamıyor. Yani bu biraz zamana ihtiyacı vardı. Zaman her zaman zaman ilaçtır. Zamanın da ilacıdır efendim. Evet efendim, zamandan bahsettik. Zaman zamanında zamanlı kullanılmalı, israf edilmemeli ve zaman geçti mi bir daha geri dönmüyor. Bunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Efendim, ısrarla söylüyoruz. Şimdi bu sahnenin iyi anlaşılması için, yani böyle bir yere misafirliğe gittiğimizi düşünelim. Yani kendi ülkemizde olsun, Müslüman bir aile olsun, misafirliğe git ya da bize misafirliğe geldiler. Ancak düşünelim, kılık kıyafetleri İslam'a uygun değil. Ne bileyim, haremlik selamlıkları yok. Allah muhafaza namaz niyaz yok. Orada nasıl rahat ederiz, ne kadar kalabiliriz? Ya da bunlara ne kadar katlanabiliriz? Düşünelim. Burada sahabe-i kiram Habeşistan'a hicret edince, bunun o yüzden üstünde ısrarla durmak istiyorum. Hele bir de hanımlar meselesi, hanım bu. Durmak istiyorum. Mesela Mekke'de Medine'ye hicrette Mekkeli muhacirler Medine'nin Müslümanlara, Ensar'a misafir oldular. Ensar onları zaten davet etti, buyurun dedi. Müslüman Müslümana misafir oldu. Ama burada durum öyle değil. Habeş halkına bunlar kaçaklar diye Mekke müşrikleri öyle lanse ettiler piyasaya. Böyle bir kamuoyu oluşturdular. Yani yönetim olayın aslını bilse, Müslümanlara sahip çıksa da, evet yönetim olayın aslını bilse, Müslümanlara sahip çıksa da maalesef halk uzun bir süre Müslümanlara sıkıntı verdi. O yüzden kraldan ısrarla, efendim böyle dağınık bir halde değil, böyle birilerinin evlerinde böyle sığıntı gibi değil, ya bu bir gün değil, iki gün değil, ucu açık bunun. Muhterem dinleyenlerim, farkında mıyız? Yani iki günlük misafirlik değil bu. Daha sonra dönersiniz değil bu. Ne kadar kalınacağı belli değil, ucu açık. Ve kaldığınız ev sahibi de bunu biliyor. Yanına girdiniz, sizi bir şekilde kral oraya gönderdi. Kaç gün kalacağınız belli değil. Uzun süre kalacaksınız orada mesela. Nasıl gözle bakılır? Siz orada ne yaparsınız? Yani tarihimizi okurken, siyeri okurken, İslam tarihini okurken kendimizi, bugünküler empati diyorlar. Ben empati kelimesini sevmiyorum. Yani çok net ifadesiyle ben kelimeye karşı değilim, yanlış anlamayın. Ama bizim dilimizde herkesin anlayacağı bir kavram var. Kendini onun yerine koy. Empati yap demek yerine kendini onun yerine koy. Onu da kendi yerine koy. Şimdi senin evine Müslümansın sen. Müslüman olmayan biri ülkesinden kaçmış gelmiş. Ne kadar kalacağı belli değil. Koy kendini onun yerine şimdi. Diğer taraftan sen gitmişsin Müslüman. Ülkende sana yaşama hakkı vermemişlere inandığın için oraya varmış gitmişsin. Onlara sığınmışsın bir nevi. Dolayısıyla zorluk, sıkıntı büyük. İşte birkaç kez ifade ettim. Yani Müslümanlar bir yere gidince, yani kendi aralarında beraber olabilecekleri bir ortam oluşturmalılar. Yani cemaatle namazın bir özelliği budur. Cuma namazının bir özelliği budur. Bayram namazının bir özelliği budur. Belki mübarek kandillerin bir özelliği. Bizi bir araya getiren şey. Bir vesile. O yüzden önce gittiklerinde işte kral bunları bir süre tabii ki misafir etti, sonra evlere dağıttı. İşte bu arada imkanlar el verdikçe yavaş yavaş yeni evler, yani eski bir evi onarıyorlar. Efendim kralın verdiği diyelim bir şuraya bir şey yapabilirsiniz diyorsa, imkanlar ne kadar veriyorsa oraya işte büyük veya küçük ev yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar böyle bir araya gelip sohbet yapabilecekleri bir mekan, bir mescit yaptılar. Bir dershane yaptılar, bir medrese yaptılar. Orada kaldılar bir süre, işte sonra evler yapıldı. Zaman içerisinde efendim müstakil evler de oluştu. Yani Müslümanlar kendi evlerine taşındılar. Hristiyanlar komşular içinde kalan beraber kalan bazı aileler zaman içerisinde onlar da kendi evlerine taşındı. Ama her ne olursa olsun, evet, onlarla, yani Hristiyan ülkesinde Hristiyanlarla beraber kalırken neyle ne kadar sorumlular? Kendi başlarına evleri oluşturup Müslümanın Müslümanla beraber kaldığında neyle ne kadar sorumlular? Bütün bunların hepsini büyük bir incelikle yerine getiriyorlardı. Çünkü sorumlu her yerde sorumludur. Meşhur deyimle mükellef her zaman mükelleftir. Hangi memlekette ve kimin evinde olursa olsun sorumlu sorumludur. Şimdi hamdolsun bir hayli mesafe alındı ülkemizde. Allah-u Teala daha iyi günler, iyi zamanlar göstersin inşallah cümlemize. Öyle zamanlar yaşamışızdır ki bir yerden bir yere gittiğimizde, birilerine misafir olduğumuzda namaz kılmak istiyoruz, namaz kılacağız demek bile çok zor günler yaşadık. Ben de mesela çocukluğumda hatırlarım, bazı yerlere gittim de mesela böyle namaz kılacağım dediğimde evde bana birçoğu kıbleyi gösterememişlerdir. Bunları biz de yaşadık. Kıbleyi gösteremiyorlar. Ama gariptir. Yani kıbleyi gösteremeyenler, namazı yadırgayanlar olduğu gibi namaz kılmadıkları halde namaz üzerinde ısrar edince ve gençseniz eğer, hele yeni yetme bir şeyseniz, böyle birileri böyle ezile büzüle bir saygıya doğru yöneldiklerini de görmüşüzdür. O yüzden biz ondan bundan ayıp olur diye Allah hakkını çiğnemeyeceğiz, kul hakkını çiğnemeyeceğiz, Allah ve Resul'ün talimatlarını çiğnemeyeceğiz. Biz görevimizi yapacağız, hidayet Allah'tandır. Efendim, bunca sıkıntısına rağmen Hazreti Ümmü Habibe Remle Hanım sevgili kızı Habibe ile beraber orada hayatını sürdürüyor. Ancak burada biraz yoruma izin verin bana. Gerçekten çok büyük sıkıntılar çektiler. Önceki bölümleri dinleyen kardeşlerimiz hatırlarlar. Dinleyemeyen kardeşlerimiz, tekrarlama yapamam çünkü çok uzun şeyler gördük. Bir eski bölümlere bakarlarsa şu anda anlatacağım şeyi anlayacaklar. Şunu görüyoruz şu ana kadar. Anne kızın kişiliklerinin zedelenmediğini görüyoruz. Her şeyin başında bu var. Yani sıkıntılar, zorluklar bizi bunaltmak için değildir. Kuvvetlenmek içindir, güçlenmek içindir. Ama biz tahammülsüzüz. Çabuk isyan ettiğimizde bu gücü kaybediyoruz. O yüzden büyük bir özveriyle bütün sorumluluklarını yerine getirdiklerini tarihte şahit, biz de şahit oluyoruz. Yani sıkıntılarını bahane ederek kabına çekilmemişlerdi. Kaprislere girmemişlerdi. Ah vah ederek yankınıp yakınıp durmamışlardı. Yanıp yakılmamışlardı. Onlar da diğer muhacir kardeşleri gibi Habeşistan diyarında İslam'ın temsilcisi olma şuur ve bilinciyle hareket etmişlerdi. İşte bu bilinç ve davranışlar, güzellikler Habeş halkı İslam'a daha yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Bu güzelliklere ilgi duymaya başlayan yönelme İslam ile şereflenmeye kadar varmıştı. Biz de hangi hal ve durumda ne ile sorumlu isek onu yapmalıyız ve muhakkak ki onu yaşamalıyız. Yaptıklarımız, yapabildiklerimiz önemli. Zamanında ve yerinde yaptıktan sonra birilerinin sataşmalarına aldırmamalıyız. Ne demek şimdi bu? Bir hatırlatma yapayım. Akabe'de konumuz bu değil. Ümmü Habibe'nin Akabe'de alakası yok ama bir örnek olsun diye, bu ifade anlaşılsın diye söylemek durumundayım. Peygamberimiz Aleyhisselam biat alırken o biat şartlarından bir tanesi de kınayıcıların kınamalarına aldırmaksızın Yani birileri bir şey diyecek. Bunun çaresi yoktur. Kimsenin ağzını dikemezsiniz. O yüzden birileri kınar, birileri sataşır. Kınar, sataşır. Ama ne olursa olsun biz neyle mükellefsek onu yapacağız. Alay, horlama, hakaret, sataşma veya basit ifadeyle yadırgamalara karşısında sabır ve sebat göstereceğiz. İnancımızdan ve inancımızın gereği olan amellerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bunu en açık bir şekilde Habeş muhacirlerinden, özellikle de Ummu Habibe Remle Hanım radıyallahu anh'tan ve sevgili kızı Habibe'den görüyor ve öğreniyoruz. Efendim, Habeş muhacirleri yabancılar içinde kaybolup gitmemişlerdi. Birbirlerinden ayrılmamışlardı çünkü. Beraber olmanın ve birlikte hareket etmenin, beraber yaşamanın yeri ve önemini çok iyi biliyorlardı. Şimdi ister istemez yine geriye atıfta bulunacağım. Ummu Habibe Remle'nin kocası Ubeydullah bin Caş. Bunlar karı koca Mekke'den Habeş ülkesine hicret ettikleri halde bu adam nasipsiz Ubeydullah, üstelik Resulullah'ın halasının oğlu olduğu halde bu adam Habeş ülkesinde Müslümanlarla beraberliği azaltıp Hristiyanlarla arkadaşlığı çoğalttı. Zaman içerisinde İslam tarafından koptu, Hristiyan tarafına kaydı ve neticede İslam tarihinde tek örnek olduğunu söylemiştik. Mürtet olarak dinden çıkarak ölüp gitti orada. İşte Ummu Habibe o yüzden önemli bir kişilik olarak durur önümüzde. Çok çile çekti çünkü bu kadıncağız orada. Önceki bölümlerinde kısmen gördük. Ancak bu bir örnek sadece. O yüzden ısrarla diyoruz ki Müslümanlar ister İslam ülkesinde olsun, ister gayrimüslim bir ülkede olsun. Yani Müslümanlar Müslümanlarla beraberliği, birlikteliği sürdürmek durumundalar. O yüzden yani sohbetler bizi bir araya getirir. Niye bizi bir araya getirince edepli oturmayı, edepli girip çıkmayı, ona göre şeyi hep birbirimizden görür, öğreniriz. Birbirimizden çekinerek birçok şeyi böyle farkına varmadan kaparız. Birçok şeye vesile olacaktır ki o yüzden büyüklerimiz sık sık ifade ederler, sahabe sohbetle yetişmişti diye. Gerçekten sahabe sohbetle yetişmişti. Sohbet olmayınca bir şey olmuyor efendim. İşte kendi ülkemizde olduğu gibi yabancı bir ülkede eğitim ve öğretimin yeri ve önemi herkesçe malumdur. Şimdi kendi ülkende, yani kendi İslam ülkesinde, yani İslam ile yönetilmese de İslam ülkesinde iyi kötü bir şeyler öğreniliyor. Buna rağmen çokça eksik, çokça kusur var. Bir de düşünün, yabancı bir ülkedesiniz ve onların kurallarla eğitim görülüyor. O zaman tedbiri çok daha ciddi şekilde almak lazım. Müslümanların Müslüman olarak kalmaları ve çok güzel örnek olmaları için hepimize çok ciddi sorumluluklar düşmektedir. Ancak burada bir şey daha var. Ummu Habibe Remle Hanım'da bunu çok fazla görürüz. Hani diyoruz sürekli Müslüman Müslüman gibi kalma. Nasıl olacak peki? Ya bunun için sürekli yaşanan şeylere göre, gelişen ortamlara göre yeni çareler, çözümler üretmek durumundayız biz de. Müslümanın inancını koruyup yaşaması, örnek olması ve sürekli gelişme göstermesi çok önemlidir çünkü. Niye? Müslümanların çocuklarının ve gençlerin gayrimüslim çocuklarına ve gençlerine özenip benzememeleri için Habeş muhacirlerinin aldıkları önlem ve tedbirler günümüz içinde geçerliliğini korumaktadır. Görüldüğü gibi Habeş muhacirleri örnek bir Müslüman şahsiyetinin geliştirilmesi konusunda asırlar sonrasına bile büyük mesajlar veriyorlar. Nedir o? Hristiyan ülkesinde Müslüman kalmayı ve Müslüman gibi yaşamayı başaran insanlar onlar. Bu seçkin insanlar Habeş diyarının İslamlaşma sürecine çok ciddi katkıda bulunmuşlardı. Evet, komşunun bahçesine giren koyun ve kuzu meselesi onlara verme olayı çok güzel bir hareket olarak çıkıyor bizim karşımıza. Değil mi efendim? Öyle ki o güzel hareket ön yargıların değişmesinde çok büyük bir rol oynadığı gibi komşunun başta olmak üzere birçok ailenin de hidayete ermesine vesile olmuştur. Evet. Şimdi zamanla Müslümanların nasıl bir kişilik sahibi olduklarını o Muhabibe ile Habibe Gül başta olmak üzere Müslümanların gündelik hayatlarında görüp yaşayınca o komşu da değişmişti, Habeş halkı da değişmişlerdi. Efendim, hani söylemiştik ya, önceleri sürekli zorluk çıkarırken şimdi her işi büyük bir incelikle yapmaya başlamıştı. Sonra da İslam ile şerefleniyor, Müslüman oluyor ve muhacirlerle güzel bir birliktelik oluşuyor orada. Efendim, Allah-u Teala elbette ki her şeyi bir hikmetle yaratır, yönetir, götürür. Biz onu bilemeyiz. Bazen çok hayır diye sandığımız bir şeyin peşine düşeriz. O şer olarak sonuçlanır. Bazen nereden düştük bu işe deriz. O şer gibi görünür. O da hayır olarak sonuçlanabilir. Atlamamak lazım. Yabancı bir ülkedesiniz. Birçok şeyiniz sınırlı. Vatan hasreti var. Anne baba hasreti var. Hısım akraba hasreti var. Her şey bir yana. Resulullah Aleyhisselam hasreti var. Çünkü Allah-u Teala iman ile beraber o şerefi elde edenlere Resulünün sevgisini de veriyor efendim. Veriyor. Buna bakalım biraz şimdi. Habeş muhacirlerinin Habeş ülkesindeki istikrarlı İslami duruş ve yaşayışları çok şey değiştirmişti orada. Orada çok şey değişmişti ama bütün bunlara rağmen Habeş muhacirlerinin hepsinin gözü, kulağı, gönlü Mekke'deydi. Çünkü Mekke'de de çok şey değişmeye başlamıştı, değişiyordu. Sahabilerini Medine'ye gönderen Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi de hicret etmişti. Medine artık peygamber ve sahabe yurdu olmuştu. Evet, burada bir yıl çıkacak şimdi önümüze. Birinci Habeş hicreti 615. İkinci Habeş hicreti 616. Ummu Habibe Remle'nin 616 yılında gittiğini görüyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret 622. Demek ki 6-7 sene olmuş. Ya Habeş ülkesinde yaşayıp bir yandan orayı imar etmeye çalışırken Habeş muhacirleri diğer yandan Mekke'deki gelişmeleri takip ediyorlardı. Resulullah Aleyhisselam yeni gelen ayet ve sureleri zaman geçirmeden Habeş ülkesine de gönderiyordu tabi. Mekke dönemini takip ederken Mekke'den Medine'ye hicret haberiyle yeni bir ufuk ve hedef sahibi oldu Müslümanlar. Gözler, kunaklar, gönüller artık Medine'ye çevrildi. İçlerinden bir kısmı değişik zamanlarda Mekke'ye dönmüşlerdi. Bir kısmı da hicretten sonra yani Medine'ye hicretten sonra Medine'ye döndüler. Efendim. Ancak büyük bir kısmı yine Habeş ülkesindeydi. Mesela bir örnek olsun diye Hazreti Zübeyir bin Avvam Medine hicreti duyunca Medine'ye dönmüşlerdi. Dönmüştü efendim. Önceleri az önce ifade ettiğim gibi Mekke'den gelen haberler vardı. Şimdi de Medine'den geliyordu haberler. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı, zafer üstüne zafer haberleri. İslam'ın Medine'de devlet olması, güçlenmesi, etrafa yayılması. Gönülleri Mekke ve Medine'de olduğu halde Habeşistan'da nihayet 13 yıl dolmuştu efendim. Evet, biz rahat konuşuyor, ifade ediyoruz. Dile kolay. Gurbet diyarında 13 yıl. 13 yılda doğanlar da vardı, ölenler de. Doğumlarda sevindiler, ölümlerde üzüldüler ama sabrettiler. Ve Habeş diyarında 13 yılda çok büyük çalışmalar yapıldı. Örnek faaliyetlere imza attılar. Örnek yaşayışları ve güzellikleri her türlü güzelliğin üzerinde. İslam ile bunlar orada güzelleşmişlerdi. Şimdi efendim hep böyle büyüklere yönelik gibi oldu. Biraz izin verin. Biraz da küçükler de dinliyor çünkü. Aslında değişmişiyor. Yine Ummuhabbe annemizi görmeye devam ediyoruz ama bu sahnede biraz sevgili kızı öne çıkacak ve güzel, çok tatlı bir noktaya doğru ilerliyoruz. Efendim bu arada Habibe Gül, Habibe Kız iki ifadede kullanılıyor. Habibe Gül de bu süre içerisinde 10 yaşını dolduruyor, 11 yaşından gün alıyor. Yetişkin kızlar gibi hareket ettiği, böyle her haliyle çok örnek olduğu, çok kibar bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Aynı zamanda çok tatlı bir konuşma usulü var bu güzel kızcağızın. Sevgili annesi, burayı iyi anlayalım. Efendim, ben aslında buraya çok önem de veriyorum. Yani sadece büyüklerin hoşgörüsü, bağışlayıcı oluşu, engin duruşu değil, küçüklerin de fırsatları değerlendirmesi lazım. Bu kadıncağız, karı koca memleketini bırakıyor, Habeş ülkesine gidiyor. Hamiledir üstelik. İslam'ı yaşamak için ülkesinde yaşayamıyor, gidiyor. Orada doğum yapıyor. Kızı dünyaya geliyor işte, Habibe kız. Dünyaya geliyor. Bir zaman geçiyor, kocası dinden dönüyor. Hristiyan oluyor. Ailesini zorluyor. Kadıncağız kocayı kazanmak için çırpınıyor. Adam mürted olarak ölüp gidiyor. Çok ciddi sıkıntılara düşüyor. Bakıyoruz şimdi. Bu sıkıntılar onun şahsiyetini, karakterini, kişiliğini asla zedelemiyor. Efendim bunu şahsıma, nefsime söylüyorum. Bağışlayan sizlere de söylüyorum. Zorluklar şahısların karakterlerini zedelememeli. Onlar bizi olgunlaştırır. Sahabe-i kiramı büyüten biraz da budur. Sıkıntı, zorluk çekmeyen sahabi yok. Ve bu kadıncağız onca sıkıntı içerisinde yabancı bir ülkede bir kız çocuğu yetiştiriyor. Bir hanımefendi yetiştiriyor. Elinde o günlerde, yani ayetlere bakıyorum, surelere bakıyorum, Mekki olan daha çok çünkü onlar var, sonra Medine gelecek. Efendim akide yapılanması, karakter yapılanması var ama çocuk eğitimi üzerine ayetler Medine döneminde gelecek. Bu kadıncağız bu kızını öyle güzel yetiştiriyor ki orada. Yani bir genç, bir kız nasıl yetiştirilir? Çocukluğu, küçük çocukluğu, orta çocukluğu, gençliğe geçişi nasıl olur? İşte bunu Ummu Habibe Remle Hanım'a sormak lazım. Ve ben bir kez de buradan haykırıyorum. Yani eğitim, din eğitimi, efendim din sosyolojisi, din felsefesi, bilhassa din eğitimi, yani karakter eğitimi, böyle bazı kurallarla birbirimizi boğmak yerine hiç mi yok böyle sahabeden örneğimiz? İşte anne kızına karşı hoşgörülü olmalı, anlayışlı olmalı, onu anlamalı, dinlemeli diye yuvarlak laflar söyleyeceğine, buyurun efendim, o muhabbet siz olun, yetiştirin kızınızı, kolay mı yani? Kocanız dinden dönmüş, ölmüş. Geliriniz bir şeyiniz yok. Yabancı bir ülkedesiniz. Etraftan baskı, tazyik var. Herkesin gözü üzerinizde. Sizin derdiniz size yetiyor. Böyle bir yerde bir gül yetiştiriyorsunuz. Bir gül yetiştiriyorsunuz. Olayın özelliği budur. O yüzden her kim bilhassa, yani çok zor bir yerde efendim bir genç kız yetiştiriyorsa, kız çocuğu yetiştiriyorsa Burada Habibe Gül'ün yetişme sürecinde Ummu Habibe Remden'in mutlaka örnek alınması gerektiğini vurguluyor. Ama vereceğim örnek vardı. Bakıyoruz, bugün de bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta anne kız arasındaki güzel konuşmaları, o kızın güzel kibarlığını nasıl yetiştiğini göreceğiz. Yani şunları görmek çok zor. Yani şöyle eğitti, böyle eğitti. Elimizde bir örneğimiz var. Bu örneği inşallah göreceğiz. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ı örnek aldılar. Habeş ülkesinde örnek oldular. Asırlar sonra bize de örnek oldular. Ve şu anda radyo programında bunu sizlerle paylaşıyoruz. Öyleyse örnekler örneğini örnek alacak kıvama gelip bu örneği en güzel bir şekilde örnek almak ve hayatımıza geçirerek örnek bir hayat yaşamak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.